Atilla Güner'le Akşam Postası. Hafta içi her akşam.
Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. Evet, 2 yıl önce Gezi Parkı olaylarıyla birlikte ezberlediğimiz bir isim oldu. Ali İsmail Korkmaz. O gün 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak kendince İstanbul'da olup bitenlere karşı söyleyeceklerini söylemek istedi. Ama o gün herkes izleyemedi. Sonradan videolar ortaya çıkınca hepimiz oradaymışız gibi sarsıldık aslında. Çünkü 2 Haziran 2013'te bu dayak ve şiddetli tekmeler sonucu komaya girdi ve 38 gün sonra da 10 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Yargılaması da çok çetrefilliydi. Kameralar yok dendi, bilgiler saklandı, sıkıntılar oldu. Bugün gelelim karara. O görüntülerde iyi hal gördünüz mü siz bilmiyorum ama mahkeme, adalet, adliye iyi hal de gördü. Orada ölüme sebep olduğu bilinen, belgelenen polis memuru Mevlüt Saldoğan. Önce 13 yıl ceza aldı, sonra iyi halinden 10 yıl 10 ay. Yani 2,5-3 sene sonra cezaevinden çıkacak eğer kalırsa o zamana kadar. Diğerleri 10 yıl alan var, 6 yıl 8 yıl alan var ve yeter senin yattığın 1,5 yıl oldu deyip tahliye edilenler var. Biz de arayacağız, abisiyle konuşacağız Ali İsmail'in. Kendisi de hukukçu. Annesinin çığlıklarını da duyacağız. Onların burada gerçekten adaletin tecelli edip etmediği konusundaki görüşlerini alacağız. Çünkü belki de ateş onların oraya düşüyor. Ankara'daysa başka iyi hal nedeniyle ötelenen bir iddialar bütünü vardı. Yüce Divan'a gitsin mi gitmesin mi, bu saatler, kiralık, özür dilerim, çelik kasalar, durdurulan otomobildeki paralar, çikolata kutuları, ayakkabı kutuları, böyle yansımıştı onlarda. Herkes onlara da tanık oldu. Ama hukuk içinde verilen her karara saygı duymalıyız. Orada da bir takipsizlik kararı var, itiraza red var. Komisyon gerek yok dedi. Genel kurulda da tartışmalar oldu. 276 bulunur mu? Bulunamadı. Ama iktidar da 276'yı bulamayınca bambaşka bir tartışma çıktı. Yani 50'ye yakın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili başta Egemen Bağış olmak üzere kaygılarını kutulara kapalı zarf içinde attılar. Yani dediler ki biz aynı şeyi düşünmüyoruz bu konuda. Çünkü makara meselesi olduğu için Egemen Bağış'a 50 kişi destek vermedi iktidardan. İkinci sırada bakan, eski bakan Muammer Güler var. 43 kişi hemfikir değil. Zafer Çağlayan 38 kişi. Bir tek, zaten üçü de ayrı merkezlerden gelmişti bu camiaya. Milli görüş gömleğiyle gelen tek kişi Erdoğan Bayraktar'dı. Ona da 15 kişi kaygılıydı herhalde. Hayır dedi. Ben de onlarla ilgili Yüce Divan istiyorum dedi. Bunlara bakacağız ne oluyor, çünkü CHP diyor ki burada artık Adalet ve Kalkınma Partisi gemisi su alıyor, burada kontrolü sağlayamadılar. Taraf yazarı, bu konuda kafa yoran bir isim, araştırmacı Yüksel Taşkın bizimle olacak. Türkiye toplumunun %30'u demokrasi yok diyor, %58'i yargının siyasallaştığını düşünüyor. O skala içinde en büyük sorun işsizlik, terör, ekonomik kriz, Kürt sorunu. 4 madde böyle geliyor. Acaba paralel yapı meselesi kaçıncı sırada? Bunlara bakacağız. Üniversitenin, bu araştırma yapan üniversitenin, Kadir Has Üniversitesi'nin rektörü Profesör Mustafa Aydın yayınımızda olacak. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma vardı. Erdoğan'ın da bugün sözünü ettiği bir mesele bu. Çok önem veriyor. 11 kişi için tutuklama istendi. Bulunamayan, ilk gün bulunamayan iki önemli isim de bugün teslim oldu. Onların da tutuklanması isteniyor. TÜBİTAK eski başkan vekili Hasan Palaz'la TİP eski başkan vekili Osman Nihat Şen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi için bakalım mahkeme ne karar verecek. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yeterli mi? Hayır. Cumhurbaşkanı diyor ki benim dediklerimi duymamışlar. Nasibine düşeni almamış bunlar diyor. Ona bakacağız. Uludağ'da kar motoru geldi. Antrenman yapan kayakçılara çarptı. Bu da önemli bir bölge haberi. Bursa'ya uzanacağız. Bunu anlayacağız. Twitter kullanıcısı 200-250 kişi, ki bunlar tweetlerinde bir hakimin isminden söz etmişler. O hakim gitti, dedi ki benim bu tweetleri hoşuma gitmiyor, beni rahatsız ediyor, bunlar kalksın. Mahkeme kabul etti ve artık onlara tebliğ edildi. Aralarında Nazlı Ilıcak'tan pek çok tanıdığınız gazeteciye kadar irili ufaklı tweet hesaplarına bugün yazılar gitti. Bazı sitelere de yasak kararı geldi. Ne olacak, onlara da bakacağız. Cengiz Erdin'in sesli dosyasında da kuş turizmine ilgiyi TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy anlatacak. Biz hemen manşetle başlayalım.
Haber için çıktık yola ve hep hayatın içinde olduk.
Çocuklar dağılmıyorlardı, kulaklar patlıyordu, bıçaklar denizlerimizde uçuyorlardı, bombalıyordu köyün etrafları.
Dün oldu, en sıcak noktadaydık.
Bu olayın üzerine bir tanklarımızdan karşı tarafa da bir taciz ateşi açıldı söyleniyor.
An geldi, tarihe not düştük.
Eşim göz bakıyordu, ben bakamadım, bir başka odaya gittim ve ağladım.
Birlikte duygulandık, hüzünlendik.
Sümpedüz ölüme terk etti.
Takipçi olduk, merak ettik.
6 yaşındaki Öznur neden vefat etti acaba?
Sadece rak olduğu için, üşüdüğü için yani kaydı.
Herkesin platformu olduk.
Başka vatan bilmiyorum. Şimdi tamamıyla iyisin. Geldi donduğum için çok mutluyum.
Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün 18'de, tekrarıyla 24'te.
Manşet.
Bu kadar ucuz olmamalıydı. Bu çocuğun canı bu kadar ucuz olmamalıydı.
19 yaşındaki bir çocuğu doğedeve öldürüyorlar ve 10 yıl hapis cezası veriyorlar. Bu mu bu ülkenin adaleti?
Evet. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşında üniversitede okuyan bir genç arkadaşımızdı. Efendim, biliyoruz, görüntüleri de izledik. Yani hukukçu olmasanız da o kameralarda o görüntü yok dedikten sonra büyük çabalarla, İsmail Saymaz'ın da büyük çabası vardı gazeteci olarak orada gerçeğin ortaya çıkması için, gördük kameraları. Esnafın da dolduruşa gelip polislerle birlikte bir gencin yüzüne, sırtına tekmeler savurduğunu gördük. Yani hepimizin tanıklığıyla yaşanmış gibi hissettik bunu. İşte anne Emel Korkmaz da zaten onun için isyan ediyor bu meseleye. Bugün karar açıklandı efendim. Hakim, belli ki mahkeme başkanı, bu karara itirazınızı dışarıda yapın, katılmazsanız lütfen burayı karıştırmayın dedi. Öyle oldu, dışarısı da karıştı. Çünkü iyi hallerden cezaları düşenler var burada. Mevlüt Saldoğan polis memuru, 13 yıl veriyorsunuz, yaralama diyorsunuz. Ortada bir kabir var, ortada acılar var, dualar var ve 10 yıl 10 ay hapis diyorsunuz sonradan iyi halden. Yani Ali İsmail'in iyi hallerinden haberdardı herhalde herkes. Peki biz şimdi ailesinin bu konuda ne düşündüğünü öğrenelim önce. Zor bir röportaj ama Gürkan Korkmaz'la daha önce de konuşmuştuk. Aynı zamanda hukukçu Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi. Merhaba, hakikaten orada sizin ateş düştüğünü düşünüyorum yüreğinize. Ne diyorsunuz? Bir hukukçu soğukkanlılığıyla da meseleyi değerlendirirsiniz diye size danışalım istedik.
Merhabalar, öncelikle iyi yayınlar.
Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oldu ya, yani?
Açıklanan hüküm maalesef bir cezadan öte bir mükafat niteliğinde bir hüküm verildi. Yani böyle bir olayda sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin gözleri önünde sokak arasında 8 kişi tarafından dövülerek öldürülen bir gencin katillerinin kasten yaralamanın netice sebebiyle ağırlaştırılmış sebebinden ölümle sonuçlanmasından dolayı cezalandırılması ne hukuka, ne adalete, ne de vicdana sığar. Hiçbir şey sığmaz. Yani biz bir yıldır duruşmalara, davalara gidip geliyoruz. Bizim beklediğimiz karar bu değildi. Biz başta ailemizin ama ailemizin nezdinde bütün toplumun vicdanının, adalet duygusunu tatmin edecek bir ceza çıkmasını bekliyorduk. Bu da katillerin adam öldürmeden cezalandırılmasındandı.
Hani iddianame o yöndeydi galiba Gürkan Bey, değil mi? İddianame öyleydi.
İddianame o yöndeydi. Bütün yargılama sürecince bu doğrultuda gitti. Savcılık hatta 3 duruşmadır savcı aynı şekilde müdahale veriyor. Ama mahkemenin heyeti, maalesef üzülerek söylüyorum ki mahkeme heyetinin kararı, yani üzülerek söylüyorum ki hesaplaşma sonucu, siyasi baskılar sonucu verilmiş bir karar olduğunu bize düşündürüyor.
Ama yani eskiden mesela bazı kararlara şimdi deniyor ki orada bir yapı vardı, işgal altındaydı yargı, şu yapının adamıydı, bu yapının adamıydı, bak o düzeliyor şimdi diyoruz. Bu hangi yapının yani bu devleti koruma, artık, kollama?
Artık farklı yapılan değil, tek yapının,
değil mi?
Tek halde olan bir sistem olmuş maalesef bütün devlet kurumları. Yani bunun yargısı da içinde, YÖK'ü de içinde, ne bileyim, emniyeti de içinde.
Yani burada aslında hem kamuoyu hem gazeteciler, duyarlı meslek erbapları çok çalıştılar. Hakikaten gerçeğin nispeten ortaya çıkarılması için var gücüyle çalıştılar. Ortada mahkumiyete yeter deliller de oluştu sanki, değil mi? Orada kesinlikle. Mahkeme heyeti, hakim de diyor ya başkan, belki tepkiniz olur ama dışarıda gösterin bunu, burada yapmayın dedi. O da inanmıyor yani kararına belki. Neden böyle? Kesinlikle. Neden böyle oluştu?
Geleceğini biliyordu. Hı-hı. Yani biz açıkçası hatta orada duruşmayı izlemek için gelen seyircilerden ya da avukatlardan biri dedi ki adil bir karar verirseniz niye tepki verelim ki şeklinde bir çıkışı oldu. Hı-hı. Demek ki kendisi de bir adil karar vermediğinin farkındaydı ve gelecek tepkinin farkındaydı.
Evet.
Maalesef ama bu davanın, bu kararın bir başka bir önemi, özelliği de biz burada sadece İsmail katillerini hak ettikleri cezayı almamalarından öte biz bundan sonra diğer gençlerimizi koruyamadık bu kararla. Çünkü şurada, burada şu ezber bize okutuldu. Devlet çocuğumuzu öldürür ama katilleri cezalandırılmaz. Biz bundan sonra muhtemel devlet şiddetli olacak muhtemel gençlerin katillerini cezalandırılacağı ezberini yine okumuş olduk. Diğer gençlerimizi koruyamamış olduk. Bizim kaygımız da budur. En büyük kaygımız da bu.
Anladım ama en azından biliyoruz ki işte temyizi var, başka noktalarda düzelme imkanı tabii var, ahimi var, değil mi?
Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her aşamada gerekli başvuruları yapacağız.
Anladım. O uzun uğraşta gerçekten umarız vicdanlara olumlu etki yaratacak bir kararın oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Umarız. Sizin de kavgamız, sizin de savaşınız bunun için zaten.
Evet. Hem ailenize Allah sabır versin diyoruz. Gürkan Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz'ın aslında Türkiye'nin çocuğunun abisi oldunuz siz de. Diğer genç çocuklar gibi. Hakikaten hukuk içinde istediğiniz ve Türkiye'nin vicdanlı insanların istediği karar oluşur diyoruz. Sağ olun katıldığınız için.
Sağ olun, iyi yayınlar.
Evet, avukat Ayhan Erdoğan da davayı başından beri izleyen bir isim. Şimdi de attığımızda Ayhan Bey, merhaba, iyi akşamlar.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Evet, yani bir aile acı içinde kararı duyunca, annenin sesini zaten duyunca insan ne diyeceğini bilemiyor. Ama hukukun her zaman soğukkanlı ve o adil terazisi içinde söylenecekler de var. Ne diyorsunuz karara, iyi hal indirimlerine?
Yani ülkemizdeki son dönemde yargının maalesef yargı olmaktan, adalet sağlamaktan uzaklaştığı herkese biliniyor. Ve maalesef de bundan mağdur olan, iktidara yakın durmamış ve muhalif olan kesimler daha fazla yargının bu taraflı halinden mağdur oluyor. Bugün de bunların bir örneğini gördük. Kararı yani şöyle söylemekte yarar var. Hakim dahi inanmadı kendi kararına. Bir baskı altında olduğunu biliyoruz. Şunu söylemekte yarar görüyorum. Sanık Mevlüt Saldoğan iki celse evvel başbakan, dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan ile dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in dinlenmesini tanık olarak istedi. Gecenin bir darbe olduğunu, kendisinin darbeyi bastırdığını söyledi. Eskişehir Emniyetinden bazı isimler verdi. Ben dedi talimatsız iş yapmadım, ben polisim, bana verilen talimatları uyguladım dedi. Evet, avukatı evet. da aynı celse içerisinde. Evet. Karara geçmeyin, müvekkilim daha yeni konuşmaya başlıyor, çok şey anlatacak dedi.
Bunun etkili ondan olduğunu sonra mu düşünüyorsunuz? Bunun etkili olduğunu düşünüyor musunuz hukuk içinde? Bir anlamı yok ama evet.
Ama şu etkiyi şöyle bağlamakta yarar var. Geçen celse Mevlüt Saldoğan aniden ameliyat oldu. Avukatı gelmedi. Geçen celse aynı celse içerisinde Tayyip Erdoğan duruşmamız sürerken bir açıklama yaptı esnaflarla ilişkili. Evet. Esnafların alperen olduğunu, polis olduğunu, savcı hakim olduğunu, sokağa çıkabileceği yolunda bir haber yaptı. İşte beyanda bulundu. Dolayısıyla bugünkü gelinen nokta bizi bu yolda düşündürüyor. Bunun çünkü delillendirilmeyle ilgisi yok. Kasten öldürmeyle ilgili çok açık deliller var. Sanığın bugünkü son sözlerinde bile tavrı ve söyledikleri cümleler aslında Gezi sürecine katılanlara karşı duymuş olduğu kastı, nefreti ve kast yoğunluğuna açıklayabilecek bir nefreti içeriyordu kullandığı sözler. Mahkemenin bunu görmemiş olması mümkün değil. Biz özellikle Mevlüt Saldoğan yönünden kasten adam öldürme, kasten insan öldürme suçuyla ilişkili mahkemenin isabetli karar vermediğini düşünüyoruz. Bu kararları tabii ki temiz edeceğiz, Yargıtay'a gideceğiz. Ancak bizim artık ülke içerisindeki yargıdan çok fazla umudumuz olduğunu söylememiz mümkün değil. Bu süreci sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilmenin artık bir zorunlu yolu olarak görüyoruz. Bu ülkede artık bu saatten sonra bu tür muhalif olan insanlarla ilgili davalarda adil bir karar beklememin de imkansız olduğunu düşünüyorum.
Peki biz de Gürkan Korkmaz'a dediğimiz gibi hukuk yolunda yolunuz açık olsun diyoruz. Avukat
çok
Ayhan Erdoğan ederim. Sağ olun.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Siyaset gündemi.
Evet, Türkiye'nin bütün meseleleri zaten hukuk minderi üzerinde cereyan ediyor. İşte kolundan çekiştirenler, usule uygun güreşmeyenler, ihlaller yapanlar ve tribünlerde de bütün Türkiye aslında adil, kurallarına uygun bir oyun bekliyor. Efendim, Ankara'da sözü Ankara'ya getirelim. Yüce Divan'a gidecek mi, gitmeyecek mi? Dört eski bakan. Tabii burada ortaya dökülmüş nasıl Ali İsmail'in dövüldüğüne dair görseller vardı ve bugün bu kararın buna uygun olmadığını düşünüyorsak belki pek çok insan da işte ortadaki para kutuları, ayakkabı kutuları, 700 bin liralık saatler vesaireler nedeniyle burada bir şeyler var diyordu ama karşı görüşte hayır, burada darbe var sözü, işte böyle bir çekişme içinde ortada Yüce Divan'a gönderilmeme kararı. Fakat 276 Türk siyasetini yakından izleyenler her zaman bir hükümetin düşürülmesi, bir hükümetin yolunda devam etmesi rakamı bilir. Bu dört bakanla ilgili oylama sırasında iktidar kanadının 276'sı oluşmadı. Fireler var 47'de 15'te 47-50 arasında. İşte bu çok tartışılıyor. Dolayısıyla muhalefetin de burada yoğun bombardımanları var. Biz bunları adım adım ele alacağız ama süreyi iyi kullanmak için önce buraya akademik bir gözle bu meselelerde neler oluyor, dengeler neyi gözetiyor, Erdoğan-Davutoğlu ilişkisi, yeni yapı neyi götürüyor, neyi getiriyor siyasete, ona bakacağız. Taraf yazarı, araştırmacı Sayın Yüksel Taşkın'la konuşacağız. Sayın Taşkın, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Evet, ne diyorsunuz? Ne oldu? Yani CHP diyor ki mesela AK Parti artık şey yapıyor, su alıyor bu gemi, böyle olmaz. Bunlar Davutoğlu da ilk sınavında Erdoğan'ı çok mutlu etmiş olmamalı. Bir şeyler göreceğiz diyor. Yani siyasette bu çok söylenir ama siz nasıl okuyorsunuz resmi?
Şimdi sonuçta ilk bakışta Erdoğan'ın istediği gibi, istediği olduğu gibi görünüyor. O özellikle Davutoğlu'nun farklı bir tutum takınabileceği izlenimini aldıktan sonra büyük bir taarruz başlattı işte daha kendisine yakın medya üzerinden. Bu işi de paralel yapıyla ilişkilendirerek işte Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan'ın şaibeli olduğu üzerinden bir kamuoyu psikolojik bir yapı oluşturuldu. Ama başka bir şey daha rol oynadı orada. Yani şu anda AK Parti'nin meclis grubunda bulunup siyasete devam etmek isteyen ve sadece siyasete devam etmek değil de mevcut iktidar olanaklarından yararlanmak isteyen bir kesim var. Bir de üçüncü dönemi de olduğu için daha eleştirel bakan, artı Erdoğan'la beraber yola çıktıkları için Erdoğan'ın bu kadar çok öne çıkmasını belki kabullenemeyen veya işte AK Parti'nin son girdiği otoriterleşme yönelimini tam olarak işlerine sindiremeyen insanlar da buna karşı bir tavır geliştirebiliyorlar. Yani AK Parti grubunda aslında iki tane yerim var. Bir tanesi kendilerini güvenceye almak için bir sonraki döneme garantili geçmek ve bunun yolunun Erdoğan'dan geçeceğine dair bir inanç var. Diğerleri de gidişattan memnun olmadıkları için kendi memnuniyetsizliklerini dile getirmek istediler. Dikkat ediyorsanız yolsuzluklarla ilgili oylamada çok farklı unsurlar devreye giriyor. Aslında AK Parti grubundaki hemen hemen herkes de biliyor ki söz konusu olan yolsuzluklar mevcuttur ve hiçbir grup bunun bir mahkemeye gidip gitmemesini oylama ahlaki durumunda değildir aslında. Yani bir durum mahkemeye taşınsın mı taşınmasın mı diye oylama yapmak aslında bence etik de değil. Ama burada çok farklı unsurlar devreye girdi. Erdoğan tam olarak istediğini elde edemediği için aslında AK Parti grubunu bütünüyle ben yönlendirebilirim iddiasında bir gedik açılmış oldu. Aslında Erdoğan'ın stratejisinde de bir gedik açıldı. Ama Davutoğlu da en azından bir ya da iki bakanın Yüce Divan'a gönderilebilmesi ihtimali üzerinden şunu söyleyebilecekti. Bakın ben gerekirse kelle de alırım diyerek temiz bir sayfa açma ve rüştünü ispatlama imkanı elde edebilecekti. Yani Davutoğlu'nun istediği de olmadı. Ama AK Parti ve Davutoğlu en azından her şeyi kolaylıkla kabul etmeyebiliriz türünden bir mesaj vermiş oldu. Ama zayıf bir mesaj da olsa bir mesaj var ortada.
Anladım. Sonradan yani bir kar topu etkisi yapacak gibi değil. Seçimlere de şurada 137 gün var. O açıdan evet. Hani muhalefetin aşırı beklentileri belki olmayacak ama belki değil mi? 7 Haziran seçimlerinden sonraki tabloyun taraflarını ilgilendiren bir sonuç. Şu ipucu veriyor mu bize bilmiyorum.
Bence şöyle vermiyor da muhalefetin psikolojisini şöyle anlamak lazım. 1 Mart 2003 tezkeresinden bu yana AK Parti'nin disiplinli bir grup olarak hareket etmesinde bir ilk defa bir zaaf yaşandı. Bunda aslında yaşamalıydı yani. Bu aslında etik olarak baktığımızda çok doğal ama muhalefet de yıllardır homojen hareket eden, disiplinli bir şekilde hareket eden partinin küçük bir deprem geçirmesini belki fazlasıyla memnun oldu. Ama bu da ileriye dönük öncü deprem mi, artçı deprem mi onu da göreceğiz. Yani şimdi her şeyi kestiremeyiz. Yani bizim de sınırlarımız var ama ben şey diye düşünüyorum. Özellikle Arınç'ın demeçlerine yansıyan memnuniyetsizliği, Cemil Çiçek'in demeçlerine yansıyan memnuniyetsizlik vesaire. Bence onlar Davutoğlu üzerinden daha farklı bir AK Parti görmek istiyorlar. Bu kadar otoriterleşme ve tek adam etkisinde bir parti görmek istemiyorlar ve bu mücadele bir şekilde devam edecek ve bence bundan sonraki asıl mücadele milletvekili adaylarının belirlenmesi konusunda büyük bir kavga yaşanacağını düşünüyorum ben. Evet. Şu iki seçenek mümkündür. Bir şekilde Davutoğlu'nun da Erdoğan'ın da istediği şekilde dengeli bir yapı da oluşabilir. Ama oluşmama ihtimali de ciddi gerilimlere yol açabilir. Yani orada henüz şu anda öngöremeyiz ama potansiyel bir gerilim olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle milletvekili adaylarının çok genç ve Erdoğan'a çok yakın, Erdoğan'a bağımlı bir çizgide belirlenmesi bundan sonra tamamen farklı bir AK Parti gerçeği ortaya koyar. Eskilerin, Arınç'ın, Gül'ün, kurucuların hiçbir hükmünün kalmadığı tamamen Erdoğanist bir parti yapısı oluşmuş olur. Önümüzdeki süreçte de bunun ne şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair mücadeleler yaşanacak bence.
Anladım, bu işaretleri böyle yorumlamak lazım diyorsunuz. Evet. Sayın Yüksel Taşkın, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için efendim.
Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük yorumları ilginçti Sayın Taşkın'ın. tek Erdoğan'ın yönettiği ve yönlendirdiği bir partiye doğru gidebilir diyor. Peki Erdoğan oylamayı nasıl yorumladı? Bugün yurt dışına seyahatinden önce soruldu kendisine, bakın ne dedi.
Bu yapılan oylamanın amacı bu dört tane arkadaşımız Yüce Divan'a gidecek midir, gitmeyecek midir? Ben sizden şunu beklerdim. Acaba 276 niye çıkmadı? Bu soruyu sormalıydınız. Veyahut da 276 oyu bulamayanlara bu soruyu sormanız gerekir. Sadece buna hayırlı olsun demek yeterlidir diye düşünüyorum.
Davutoğlu peki, o da yurt dışında soruldu kendisine, oylama böyle oldu. Ne diyorsunuz, fireler var? Bakın Davutoğlu'nun yanıtı.
Her bir milletvekili kendi hür iradesiyle oyunu kullanır. Prosedür budur. Gerek etik gerekse yasal anlamda da yapılması gereken budur. Ben en başından itibaren çok açık bir tavır sergiledim. Bütün arkadaşlarımı da aynı şekilde. Bu yasal sürece herkes saygı gösterdi. Partimiz tarafından soruşturma komisyonu süresince hiçbir müdahalede bulunulmadı. Genel kurulda da arkadaşlarımız kendi iradeleriyle bir sonuca ulaştılar. Bir kere bu sonucun ortaya çıkardığı net tablo şudur. Öncelikle onu değerlendirmek lazım. 17-25 Aralık komplolarının, daha sonraki 19 Ocak MİT'lerine yapılan ve hatta daha önce 7 Şubat 2012'de MİT müsteşarımızla yapılan süreçlerin bütünü bu kararla birlikte bir darbe talep teşebbüsü olarak tescil edilmiştir. Belli bir hukuki sonuca ulaşılmıştır. Herkesin buna saygı göstermesi gerekir.
Muhalefet cephesine gelelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ali Koç dedi ki geç saatlerde Adalet ve Kalkınma Partisi gemisi çoktan su almaya başladı. Bu ortaya konuldu dedi. Artık kaybetmekte olan bir yapı dedi. Ağabeyi tarafından nöbetçi başbakan olarak atanan Sayın Davutoğlu'nun nöbeti diyor sonlandırılabilir, itibar kaybıdır, vesayet altındaki Davutoğlu başarısızlıkla çıktı ilk sınavından diyor. Akif Hamza Çebi grup başkan vekili, o ne diyor, dinleyelim.
Yapılan tam anlamıyla bir aklama değil, saklama operasyonudur. Parti hiyerarşisinin aldığı kararlara uymayan bir grup AKP'li milletvekili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sayı 50'nin üzerindedir. Bu demokrasimiz açısından umut verici bir gelişmedir. AKP hükümeti dün gece yolsuzluk konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kendi grubundan güven oyu alamamıştır. Karar oylamaya katılanların sal çoğunluğu ile alınır. Yüce Divan'a sevk edilmeme yönü kullanılan oy sayısı 255'tir. Yüce Divan'a sevk edilmeme yönünde bir karar alınmış değildir. Usulsüz bir oylama yapılmıştır.
Evet, burada aslında Hamza Çebi'nin söylediği bir şey daha var. Egemen Bağış'la ilgili oylamaya katılanların 517 kişi olduğunu, gönderilmeme kararına dair oy kullananların 255 olduğunu söylüyor. Bunun salt çoğunluk anlamına gelemeyeceğini belirtiyor ve yok sayılır, bu yeniden olmalı diyor. Ama buna tabii iktidar partisinin mensupları çok sert anayasayı bilmemekle suçladılar. Böyle bir şey olamaz dediler. Önemli olan o sırada çoğunlukla 276 ile gönderilmesine karar verilebilir. Reddinde böyle bir şey aranmaz dediler. İşte o konuda da kulak vereceğimiz isim Mustafa Elitaş, grup başkan vekili iktidar partisinin. Onun yanıtları da fire meselesine, bir de özellikle iki partili milletvekilinin Şamil Tayyar'ın ve Metin Er'in bunlar hain, içimizdeki hainler sözüne hayır, bu haddini aşan bir ifade, böyle bir şey düşünmüyoruz, demokratik bir şey karardır bu, hiçbir kimseyi suçlayamayız dedi. Bu da çok önemli. Dinliyoruz Elitaş'ı.
Dünkü yapılan oylamam önerge oylamasıdır. Bunu sanki bir güven oylaması ya da raporun oylaması haline getirmişlerdir. Bunu bilerek yapıyorlarsa milleti kandırmak için yapıyorlar. Bunu fire diye söylemek saygısızlıktır diye ifade ediyorum. Bu bir sonuçtur. Demokraside bu sonuçları da beklemek gerekir.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Bu sözlere dikkat.
Evet, tam siyasetin bu tartışmasını burada noktalayalım. Bakalım bu toplum nasıl izliyor? Bazı ipuçlarını yakalamaya çalışalım. Çünkü önemli bir bilim yuvası Kadir Has Üniversitesi her yıl gerçekleştiriyor bunu. Türkiye Sosyal Siyasal İlimler Araştırması aralığın yine başında yapılmış ve 26 şehirde kapsamlı 1000 kişiyle konuşuluyor. Onun ipuçlarını elde edeceğiz. Şimdi Sayın Profesör Doktor Rektör Mustafa Aydın'la konuşacağız. Sayın Aydın, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Evet, burada tabii çok çok değişken var. Farklı açıdan tutum ve davranışları ölçmeye yarayan şeyler yapıyorsunuz. Sorular yöneltiyorsunuz seçilmiş deneklere. Burada günümüze ışık tutacak meseleler de var. Mesela ben neyi merak ediyorum? Cumhurbaşkanlığı sarayı da çok konuşuluyor. Bir yandan paralel yapı meselesi var. Eskiden bu iki unsur var mıydı araştırmanızda bilmiyorum ama yenilerden gidersek hocam ne görüyorsunuz? Halkın bu konudaki değerlendirmesi yeni bir şey söylüyor mu bize?
Evet. Daha önce tabii Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili bir şey yoktu. O konu bugün bu sene gündeme geldiği için onu koyduk. Aynı şekilde paralel yapıyla ilgili de yine ilk defa bu sene sorular soruldu. Şimdi bu ikisi şöyle sonuçlar çıktı. Paralel yapı konusunda baktığınızda hani devlet içerisinde böyle bir yapının varlığına inanıyor musunuz diye sorduğumuzda %50'lik bir kesim paralel yapının devlet içinde örgütlenmiş olduğuna inandığını söylüyor.
Önemli bir oran değil mi hocam? Tabii
bu ciddi bir oran. Yani Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin ifade ettikleri yaklaşımın halk nezdinde, en azından halkın yarısı nezdinde kabul gördüğünü gösteriyor. Hı hı. Fakat öteki yandan Türkiye'nin önündeki veya Türkiye'yi ilgilendiren en önemli sorunlar nelerdir diye sorduğumuzda burada paralel yapı konusu çok düşük çıkıyor. Yani %3.6 gibi bir oranda çıkıyor. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Halk bunun varlığını görmüş, kabul etmiş ama bunu bir sorun olarak şu anda görmüyor.
Ha, öncelikler arasına koymuyor. Önce sen benim ekmeğimi düzelt diyor değil mi? Ekmek
evet,
ver bana diyor.
Öncelikler arasında yok. Onun öncelikler arasında tabii iş, ekonomi gibi konular var. Biraz terör var ama bu konu halkın öncelikleri arasında yok. Diğer taraftan köşkle ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı köşküyle ilgili olarak sorduğumuz sorularda yani iki tür yoklama yaptık burada. Bir taraftan köşkün Çankaya'dan Beştepe'ye Ankara'da taşınması konusunda nasıl bakıyorlar diye araştırdık. Burada ikiye bölündüğünü görüyoruz halkın. Aslında neredeyse bütün sorularda bu.
Pek çok konuda öyle değil mi? Evet.
%37,5 gibi bir grup ofisin taşınmasını onaylıyor. %48'lik bir grup da bunu onaylamıyor, buna karşı çıkıyor. Yine bir başka soruda bunu başka şekilde test etmek istedik. Binayla ilgili, yani taşınma bir tarafa, binayla ilgili görüşleri öğrenmek istedik. Aşağı yukarı %37'lik bir grup ülke kaynaklarının israfı olduğunu düşünüyor bu binaya harcanan, yapıma harcanan paranın. Ama buna karşılık da %33'ü Türkiye'nin gücünü gösterdiğini işaret ediyor. Bunun gibi pozitif ve negatif ifadeler var ankette. Bunları tercih ediyorlar. Hepsini topladığınızda hani pozitif ve negatif ifadeler yine neredeyse birbirine denk çıkıyor. %50 civarında bir pozitif görüş ve negatif görüş oluşuyor. Dolayısıyla halk bu konuda ortadan ikiye bölünmüş gibi gözüküyor.
Anladım. Bu en son mesela Cizre oluyor, 6-7 Ekim olayları oldu. O yaklaşımları nasıl etkiliyor hocam? O konuda ne diyebiliriz? Yeniden şimdi güvenlik, Kürt meselesi, çözüm, bunlar değişiyor
mu? Evet. Yani en son 2 haftadır Cizre'de olanlar bu anketin dışında kalıyor. Çünkü 14 Aralık'ta en son tarihi. Evet. Arkadaşların sahada çalıştıkları. Ama daha önce Kobani olayları adını verebileceğimiz gelişmeler anketin içinde değerlendirmeye dahil olmuştur. Sanırım iki tür etkisi var bu tür şeylerin. Bir kere genel olarak Türkiye'nin etrafında sorunlar arttıkça, yani güvenlik sorunları ve tehditler arttıkça, Türkiye'nin içine de belki yöneldikçe Türkiye'de batıya yaklaşma eğilimi artıyor. Yani NATO'ya üyelik konusunda, AB'ye üyelik konusunda ya da Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki kurma konusunda Türk halkının desteğinin arttığını görüyoruz. Şeye paralel olarak, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik sorunlarının dışına paralel olarak. Diğer taraftan tabii meselenin özellikle işte Kobani ve sonrasındaki olaylar açısından baktığınızda Kürt sorunu ya da barış süreci diyebileceğimiz, çözüm süreci diyebileceğimiz konuyla da bağlantısı olduğu ortada. Bu çözüm sürecine halkın genel itibariyle çok olumsuz bakmadığını, hükümete destek verdiğini ama yine neredeyse ortadan ikiye bölünmüş bir şekilde hani bunun belki de çok da başarıya ulaşmayabileceğini düşünen bir grubun olduğunu anlıyoruz. Mesela %25'lik bir grup, yani dörtte biri herhangi bir çözüm sürecinden herhangi bir sonuç alınacağına inanmadığını ifade ediyor. Hı. Ama buna karşılık %20'lik bir grup başarılı bulduğunu söylüyor. %23'lük bir grup daha çok gayret gösterilmelidir diyor ki bundan anlıyoruz ki aslında hani olumlu bakıyor ama biraz daha çalışılsın demek istiyor. %15'lik bir grup ülkeyi parçalanmaya götürüyor diyor. O zaman şunu anlıyoruz, yine pozitif ve negatif değerleri topladığınızda ülkenin bu konuda da ikiye ayrıldığını, bu görüş açısından da ikiye ayrıldığını görüyoruz.
Doğru, bu konuda çok yazılıp çiziliyordu. Türkiye seçimlerden sonra haritalar renklendirilince de benzer durumları görüyordu zaten. Son sorum Sayın Aydın. Başkanlık sistemi de bu son saraydaki toplantıdan sonra çok konuşuldu. Hatta iktidara yakın duran gazeteler başkanlık manşetleriyle çıktılar. Ama halkın nezdinde bir karşılığı var mı bunun? Orada galiba ilginç bir sonuç çıktı.
Evet, orada biz bu soruyu birkaç yıldır soruyoruz. Çok net bir şekilde yani soruyu Türkiye'nin nasıl yönetilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz diye soruyoruz ve burada çok net bir şekilde parlamenter demokrasi ortaya çıkıyor. Bu seneki rakam %79.3. Bu da üstelik artıyor bu. Yani bizim bu soruyu 4 yıl önce ilk sorduğumuzda parlamenter demokrasi diyenlerin oranı %65'ti. Şu anda %79. Başkanlık diyenlerin oranı da 4 yıl önceki %21'den şu anda 12.6'ya düşmüş durumda. Dolayısıyla bu tartışmalar da yapılsa da yapıldıkça aslında parlamenter demokrasiye destek verenlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Artıyor. Yani bu konuda halkın görüşünün çok net olduğu anlaşılıyor.
Anladım. Kadir Has Üniversitesi'nin en son yaptığı araştırma Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması'nı bize özetledi, yorumladı Sayın Rektör Profesör Mustafa Aydın. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
Rica ediyorum. İyi akşamlar. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te. Olayın içinde.
Evet, Ankara'daki soruşturmaya gidelim hemen, çünkü orada da tutuklama talepleri var, serbest bırakılmalar var. Operasyonu hatırlıyorsunuz, işte TÜBİTAK ve TİBİ içine alan operasyon bu. Türker Karapınar bugün Milliyet'te de çok ayrıntılı yazmış, TİP sırları çözülüyor diye. Hakikaten önemli bir hadise olacağı benziyor. Daha da ayrıntılar çıkabilir. Türker de attığımızda. İyi akşamlar Türker, hoş geldin.
İyi akşamlar, hoş bulduk.
Evet, ne oluyor orada? Senin bu haberinin ayrıntılarından da biraz dinleyicilerimiz haberdar olurlar senin yorumunla. Ama bir 11 kişinin tutuklanması talebi varmış galiba, değil mi? Öyle şeyler görüyorum.
Evet, sabah dün operasyon yapılmıştı ve operasyon kapsamında 28 kişi hakkında bir gözaltı kararı çıkartılmıştı. Bu gözaltı kararı çıkartılanlardan 24'ü gözaltına alınmış, 2 kişi kayıptı. 24 şüpheli dün sabah saatlerinde Gölbaşı Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusu Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık ve soruşturmayı yürüten Harun Ceylan'ın da aralarında bulunduğu savcılar tarafından yapıldı. Savcılar 24 kişinin sorgularına başladığı saatlerde hakkında gözaltı kararı bulunan eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz da kendi adliye gelerek teslim oldu. Palaz'ın ardından ise yine aynı saatlerde eski TİP Başkan Vekili Osman Nihat Şen avukatıyla birlikte adliyeye geldi. Palaz adliyeye girerken kısa bir açıklama yaptı. TÜBİTAK'ın kriptolu telefonlarının sadece tasarım ve üretimlerini yaptığını, kullanılan sertifika protokoller ve algoritmaların ise NATO onaylı olduğunu söyledi. TÜBİTAK olarak bu telefonların kimlere tahsis edildiğine ilişkin bir bilgisinin olmadığını söyledi Palaz ve kendileri teslim ettikten sonra bu telefonların nereye, kimin ne yaptığını bilmediğini söyledi adliyeye girerken. Osman Nihat Şen ise adliyeye girerken bir açıklama yapacaktı. Fakat polis memurları tarafından gözaltına alınınca bir açıklama yapamadı. O da avukatı Nihat Karslı aracılığıyla bir açıklama yaptı ve hükümeti tipte bir takım yapılanmalar da bulunmakla suçladı. Kurumdaki çok sayıda personelin başka yerlere atandığını söyledi. Hatta şöyle bir çarpıcı iddiada bulundu. Bakanlar Kurulu kararıyla TİB'e yüksek maaşta personel alımı için karar çıkartıldığını, ancak bu kararın resmi gazetede yayınlanmadığını iddia etti Osman Nihat Şeyh'in avukatı. TİB'deki TİB ve TÜBİTAK'la ilgili bu kripto soruşturmasını yürüten savcılar ifadelerini aldığı şüphelilerden 15'ini serbest bırakırken, aralarında Osman Nihat Şen ve Hasan Palaz'ın da ve TİB'de kritik yerlerde daire başkanlığında bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi ise tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerin şu anda mahkemedeki sorguları sürüyor. Tutuklanıp tutuklanmayacakları ya da mahkeme sorgularının ardından serbest kalıp salınmayacaklarını bu ifade işleminin ardından öğreneceğiz.
Anladım. Türker, bugünkü manşet olan Milliyet'te o güzel haberinde de pek çok ayrıntı var. Orada yeni öğrendik birçok şeyi belki. Kriptolu telefon diyorduk ama bunlar hani dinlenmişler de sonra silinmiş mi? Yeniden hani o Mustafa Balbay hikayesinde söyledikleri gibi mi oluyor bu? Hani silinmiş bir şeyi tekrar geri mi çağırıyorlar? Evet. Öyle değil mi?
Şimdi TİB'de bu 17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından bir TİB'deki bütün sunucular ve serverlar bilir kişiler tarafından incelendi. Hı hı. Bu inceleme sonucunda bu tip serverlardaki ve sunuculardaki bazı bilgilerin silindiği tespit edildi ve bu silinen bilgiler geri döndürülerek bu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Güvenlik Kurulu, MIT ve Genelkurmay'daki bir takım kişilerin telefonlarının dinlendiği bilgisine ulaşıldı. Bu ses dosyalarının o serverlarda bulunması tabii hayli ilginç. Yani bu tip biliyorsunuz her zaman bir kara kutuydu. Hani buradan bir ipucu yakalandı zannediyorum. Ama bunlara ait ses kayıtlarının geri getirilmesi için TİB'deki o serverlardaki bu serverlarda petabaytlarca, yani şöyle ifade edeyim, 1 gigabaytın hani 1 milyon katı kadar bir petabayt, 1 milyon katı kadar bir veri oluyormuş. Biz de bu bilgileri yeni öğreniyoruz. Evet. Yani bunların yıllarca süreceği söyleniyor ve bunun için bilir kişiler de kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini söylüyorlar. Yani yılları bulacak bir çalışma yapılması gerekir bu ses dosyalarına ulaşabilmek için. Tabii bu çalışmanın yapılıp yapılmayacağını henüz bilmiyoruz. Belki de yapılıyordur, belki de yapılacaktır. Ama yani TİB'deki bu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı gibi kritik görevlerdeki devletin en üst düzeyindeki yetkililerin dinlenmesine ilişkin bilgiye ulaşılması ilginç. Bu bilgi şüphelilere de sorguları sırasında sorulduğunu öğrendik. Yani peki bilirkişi bu şeyleri, çözümleri yaptı ve devletin üst düzey yetkililerinin de telefonlarının dinlendiği bilgisine ulaşıldı. Buna karşı ne diyeceksiniz sorusuna şüphelilerin bilmiyoruz, bizim bu durumdan haberimiz yoktu, yeni öğrendik gibi cevaplar verdiklerini öğrendik. Yani soruşturma sürüyor. Tutuklama kararlarının serbest bırakılma ya da tutuklama kararlarının verilmeyeceğini bilmiyoruz. Soruşturmayı takibe devam ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz Türker Karapınar. Sağ olasın. Kolay gelsin. Evet, Başbakan Erdoğan da bu meseleyle ilgili soru gelince hakikaten dedi ki ben bunu çok uyarmıştım ama işgal altındaydı yargı, o yüzden işlem yapmadılar. Bu da çok ağır bir itham. Yargı işgal altında ve işgal altından kurtarılmak isteniyor. Erdoğan'ın söyledikleri.
60 kez dinlendiysek az ya. Ben sınırsız diyebiliyordum. Defa biliyorsunuz bu benim yeni dinlendirdiğim bir konu değil. Bunları söylerken maalesef bizim bu söylediklerimiz kale alınmadı. Niçin? Çünkü yargı işgal altındaydı. Emniyetin içinde ciddi manada sıkıntılar vardı. Ve bu sıkıntılar sebebiyle emniyet ve yargının müşterek çalışmaları neticesinde, ki işte bu yargının içerisinden kimlerin olduğunu ve bunlardan da işte biliyorsunuz atamaları yapılanların daha sonra tweetlerle bu ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına nasıl hakaretler yağdırdığını gördünüz.
Dikkat, ayrıntı.
Evet, bugün bir de bir tweet kasırgası esti. Çünkü Twitter'da yazılan bazı tweetlerin mesele haline geldiğini gördük. Nedir efendim? Kısaca özetleyelim. Hakim Bekir Altun Kendisi selam soruşturması sırasında bazı telefon dinlemelerine izin vermiş. Daha sonra o izinle görev yapan polislerle ilgili soruşturma açılınca o konuda da bazı kararları var. İşte bunu eleştiri mahiyetinde tweet atmış bazı insanlar, gazeteciler, yazarlar, çizerler, sıradan vatandaşlarımız. Dolayısıyla bunlar yer almış, bazı sitelerde yayınlanmış. İşte birinci suç ceza hakimi Bekir Altun gidiyor hemen altıncı suç ceza hakimine, benimle ilgili bunlar var, görüyorum sanal dünyada, online yerlerde, bunları kaldıralım, kişilik haklarıma zarar veriyor. Hakim de kabul ediyor. 300'e yakın gazetecinin isimleri var burada, siteler var. Hemen tip başkanlığına yazı yazıyor, diyor ki bunlar erişimi hemen engellensin ya da isteyenler silsinler. Twitter'da şirket olarak şimdi herkese yolluyor, diyor ki sen böyle bir tweet atmışsın, hakim istemiyor bunu, kendin mi sileceksin bunu, silmezsen ben mi buzlayayım, buradan kaldırayım. İtiraz edenler var, bakacaklar nedir ne değildir. İçinde kimler var diye merak ediyorsanız Nazlı Ilıcak'tan Önder Aytaç'a, işte pek çok gazete muhabiri, ama bunların tabii ki kategorik olarak hep son polis operasyonlarını eleştiren, 17-25 Aralık'ın da çok önemli olduğunu, yosluk olduğunu düşünen isimler, yani muhalif isimler. O açıdan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de bunu eleştiren bir açıklama yaptı.
Ankara gündemi.
Evet, burada da Merkez Bankası meselesine değinmeden geçemeyeceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın faizlerini yüksek buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirin dedi. Dün yarım puan indirdi Merkez Bankası. Bu yeterli mi? Kendisine soruldu. Hayır dedi, beni anlamıyorsunuz dedi. Kızdı, dinliyoruz.
Bu indirimi bizim yeterli bulmamız mümkün değil. Görünen o ki Merkez Bankası verilen mesajlardan hala nasibini almış değil. Olaya politika faiz açısından bakmamak lazım. Bir de bunların biliyorsunuz katları var. Bu katlardan da baktığınız zaman yapılanın pek bir işe yaramadığını görüyorsunuz. Yani olayı eğer o katlarla değerlendirmeye aldığımızda 11 puanı filan buluyor. Yani Merkez Bankası'nın şu andaki faizi. Yani burada vatandaşı aldatmanın hiçbir anlamı yok. Merkez Bankası bu yaptıklarıyla eleştirilemez değildir. La yüsel değildir. Yanlış adımlar attıkça bu eleştirileri de alacaktır. Ve bu konuda şahsen ben Cumhurbaşkanı olarak bu hassasiyetimi bundan sonra da sürdüreceğim, sürdürmeye devam edeceğim. Çünkü benim şahsen ülkemdeki yatırımlar noktasında hassasiyetle canımı yakan konulardan bir tanesi bu yüksek faiz uygulamasıdır.
Bursa, Balıkesir, Bandırma ve Çanakkale gündemi.
Evet, Bursa'ya uzanalım. Bursa'da gazeteci arkadaşımız Namık Göz bize aktaracak kentte olup bitenleri. Çünkü bir kaza var. Kayakçıları da yaralamış. Ne oldu? Onun kaynağı nedir? Onu da anlamaya çalışalım. Bakalım kentten belki yeni haberler de alırız. Merhaba Namık Göz, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Atilla Güner. Nasılsınız efendim?
Çok teşekkür ederim. Evet, nedir bu kaza? Yani çok karşılaşılmadık bir kaza olmuş galiba.
Valla aslında Uludağ için normal bir sonuç diyebiliriz. Çünkü evet, uzun süreden beri burada bir kargaşa var. Yani bir yönetimden kaynaklanan, hangi bakanlığın sorumluluğunda olmasının bilinmemesinden kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Hmm. Şimdi burası bir zamanlar en gözde tatil mekanlarından biriydi. Geçtiğimiz cumartesi günü, yani bunun bir doğal sonucu, bir üzücü bir kaza yaşandı. Milli kayakçı, 14 yaşında bir kızımız, Yağmur Gerek, milli takım antrenmanı yaparken kayak pistine dalan Suudi Arabistan Riyadlı bir bayan sürücünün kullandığı kar motoru çarptı bu sporculara. Bu kaza sonucu Yağmur Gereğin sol bacağı 3 yerinden kırıldı. Diğer iki sporcu da hafif şekilde yaralandı. Hı. Aslında bu kayak pistlerinin olduğu yerlere kar motorlarının girmemesi gerekiyor.
Tabii.
Kasım ayında, Aralık ayında yapılan toplantılarda bunlar gündeme getirilmiş. Bunların girmemesi için önlemler alınması istenmişti. Ama maalesef bu üzücü kaza meydana geldi.
Sağlık durumu iyi galiba ama, değil mi şeyimizin, sporcumuzun böyle çok vahim bir durumu yok herhalde.
Yok, bacağında, sol bacağında 3 kırık meydana gelmişti. Evet. Buradaki müdahalesinin arasından ağzından İstanbul'a gitti. Ancak burada dikkati çekilmesi gereken konu şu.
Evet.
Uludağ özellikle biliyorsunuz yılbaşında ve sömestr tatillerinde yoğun şekilde tatilci ve turist akınına uğruyor. Burada hem kayak pistleri var hem de 30-40 tane kar motoru var. bu Arap turistler de son yıllarda bu kar motorlarına bayağı ilgi göstermeye başladı. Bunun nedeni ne diye soracak olursanız, şimdi Riyad'da oturan bir bayan ehliyet alamıyor.
Evet.
Biliyorsunuz araçların Suudi Arabistan'da bayanların araç kullanması yasak, ehliyet de verilmiyor. Fakat buraya gelince kar motorunda bir ehliyet zorunluluğu yok, herhangi bir zorunluluk yok. Kar motorunun direksiyonuna geçip kullanıyor. Ve dolayısıyla bu üzücü kazada yine aynı şekilde Riyadlı bir bayan Leyla Ahmet adlı sürücünün kullandığı kar motoruyla meydana geliyor. Şimdi burada turizmciler, kayak hocaları, herkesin görüşü şu. Bunlara ayrı bir pist yapılsın. Kayak pistlerine girmesinler.
Tabii,
dolayısıyla bu tür kazalar yaşanır.
Çünkü kontrolü de yapmak güç ama orada bir kurallar yeniden belirlenirse sanıyorum halledilir, değil mi? Öyle düşünüyorlar onlar.
Şimdi evet, tatilcilerin, turizm sektöründeki işletmecilerin görüşü şu. Oteller bölgesinde özellikle pistlerin bulunduğu alanlara bu kar motorlarının girmemesini istiyorlar. Onlara ayrı bir güzergah, ayrı bir bölüm açılmasını, pistlere gelişi güzel dalmalarını istemiyorlar. Özellikle onların önerisi sarı alan ve bu konuda da kontrollerin sıklaştırılmasını istiyorlar. Aslında Uludağ'da ki sorunların, konuşmamın başında da belirttiğim gibi temel sorun buradaki yetki.
Tabii.
Biliyorsunuz Uludağ'ın tamamı Milli Park. Tabii. Milli Park'ın göbeğinde bir turizm bölgesi. Şimdi hangi bakanlık yetkili? Ardı bir de Büyükşehir Belediyesi var. Bu üç kurumun yetki çatışması yüzünden istenilenler bir türlü yapılamıyor. Ve her geçen gün de Uludağ bu yüzden kan kaybediyor.
Anladım.
Şimdi bundan dolayı bu kayak turizmine gitmek isteyenler Bulgaristan'a veya daha ucuz yerlere gidiyorlar. Ve hem de daha iyi imkanlarla. Yani bu sorunun çözümü buradaki yetki kargaşasının bir an önce sona ermesinde.
Anladım. Ama yine tabii sömestri geldi. Şimdi yine eski canlılığı muhafaza ediyor değil mi Uludağ? Çünkü pek çok yerde de böyle kayak rakipleri çıktı kayak merkezlerinde. Ama Bursa o konuda nasıl, Uludağ yine şey mi?
Şimdi şu anda birinci ayak başladı. Biliyorsunuz iki tane çok ünlü bir Winterfest ve Winfest diye iki ayrı festival düzenleniyor. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik sömestr döneminde. Bunlarla ilgili konserler, etkinlikler yine öğrencilerin göz bebeği. Tamamen böyle özelliğini yitirdi değil ama şimdi bizler eski gazeteci olduğumuz için sizler daha iyi bilirsiniz. Bir zamanlar yılbaşında sömestrede bir bakardınız bütün politikacılar, bütün kalbur üstü insanlar Uludağ'da. Ama şu anda o dediğim nitelikli, kaliteli turist özelliğini kaybetti. Gelenlerin çoğu öğrenci ve üniversite öğrencileri. Hareketliliği onları sağlıyor.
Anladım. Peki biz de zaman zaman size bağlanacağız. Bursa'nın çevre ilçelerin gündemini alacağız. Namık Göz gazeteci arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te. Dünyadan.
Yemen'deki karışıklıklar sürüyor biliyorsunuz. Yemen Başbakanı Halit Mahfuz Bahah en son Ensarullah hareketinin kuşatması altındaydı. Cumhurbaşkanlığı sarayındaydı. Buradan ayrıldığı belirtiliyor. Güvenli bir yere gittiği belirtiliyor. Başbakanın 3 gündür kuşatma altında tutulduğu biliniyordu. Bu uzun süredir çatışmalar var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı sarayını kuşatan Şii grubun burada denetimi ele geçirdiği belirtiliyor. Arjantinli savcı Nisman'ın ölümünü hatırlayacaksınız. Devlet başkanının 94'teki Yahudilere hedef alan terör saldırısını gizlediği ve İran'la gizlice anlaşmaya vardığını iddia ediyordu savcı Alberto Nisman ve ertesi gün Arjantin parlamentosunda hem Cumhurbaşkanı'nı hem de diğer bakanları, Dışişleri Bakanı'nı özellikle suçlayacak raporunu açıklayacaktı parlamentoya gelip, işte o gelmeden bir gün önce evinde banyoda ölmüş halde bulundu, kurşunla başına isabet eden bir kurşunla. Bir başında bir de silah var yanı başında. İşte bu olayın da ne olduğu, intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor. Eski eşi, kendisi yalnız yaşıyordu bu özel savcı Nisman. Savcının eski eşine sorulmuş Sandra Arroyo. İntihar ettiğine inanmıyorum. Kendisi böyle bir karara verecek insan değil diyor. Ama otopsi sonuçlarına göre henüz elinde bir silahtan çıktığını anlatan barut bu izi bulunmamış. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Evet, Almanya'dan ilginç bir rapor var, onu aktarayım size. Almanya hükümeti hazırlamış 2013, geçen yıl değil de daha önceki yılı ilişkin bütün göçmen hareketleri var burada. Türkiye'yi ilgilendiren kısmına geçelim. 2013 yılında Almanya'dan acaba Türkiye'ye kaç bin kişi göç etti? Bu rakam net olarak ortada. 33.644 kişi göç etmiş Almanya'dan Türkiye'ye, yani tersine bir göç. Kim peki bunlar? İçişleri Bakanı diyor ki birinci kuşak yaşlılar var diyor, üniversite mezunları var. Ya da bunlar kalifiye işçilik kişiler diyor. Geleceklerini Türkiye'de daha iyi görüyorlar, onun için gittiler. Ülke olarak bu durumdan açıkçası çok hoşnut değiliz diyor Alman İçişleri Bakanı. Bu durumu üzücü buluyoruz diyor. Almanya'daki o ırkçılık söylemleri, yabancı düşmanlığının olduğu bir dönemde İçişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gidenlerden dolayı üzgünüz demesi çok kayda değer geldi bize de. Evet, peki aynı tarihte Almanya'dan Türkiye'ye göç eden var mı? Hala var mı 2013'te? Evet var. 26 bin kişi de Almanya'ya gitmiş. Ama fazlalık 8 bin kişiyle Türkiye'ye gidenler de. Peki Almanya hala başka ülkelerden göç alıyor mu? Evet alıyor. 1 milyon 230 bin kişi geliyor bir yılda Almanya'ya. Hakikaten çok yüksek bir rakam. Kim geliyor peki Türkler dönmek istiyorsa? Avrupa Birliği'nden gelenler var. O %16'sı Polonya'dan. Sonra %11 ile Romanya var. %5 ile İtalya'dan geliyorlar. Yani İtalya'da da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Üretim yok, işsizlik var. Almanya'ya gidiyorlar. Avrupa'nın motoru Almanya. Oraya gidiyorlar. Yunanistan'dan gelen var. Zaten ekonomisi çok zor durumda. İspanya keza öyle. Bunlar da çok sık geliyorlar. Bunlar işte 1 milyon 230 bin kişi Almanya'da göç etmiş Almanya'ya 2013 yılında. Tabii nüfusu da etkilemiş bu. 81 milyon 100 bin çıkmış Almanya'nın nüfusu. Peki Almanya'dan kaç kişi acaba gitmiş toplamda bir yılda? 800 bin kişi de başka ülkelere göç etmiş. Gerçekten önemli rakamlar. Evet, geldik programın sonuna doğru. Cengiz Eldir'de olacak söz sırası. Cengiz'in hem Türk turizmiyle ilgili, kış turizmiyle ilgili çok önemli bir röportajı var. TÜRSAP Başkanı Başaran Ulusoy'la yaptığı. Onun dışında engelli ve hamile kadınlar için otobüslere konulan oturmatik koltuğu var. Çok ilginç bir icat o da. Onun mucidiyle konuşuyor Cengiz Eldir. Ben şimdi sözü Cengiz Erdil'e bırakacağım ama bundan önce yeniden hatırlatalım. Efendim Şubat ayında, yeni ayda, önümüzdeki ayda başlama saatimiz şimdi olduğu gibi 18'de değil 17.30'da olacak. Daha yoğun birlikteliğimiz olacak. Yine program süremiz aynı, içeriğimiz aynı. Bizleri Şubat'tan itibaren 17.30'da ayarladığınız zaman hem radyolarınızda hem de bilgisayarınızdan bize kolaylıkla cep telefonunuzdan ulaşabileceksiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben sözü Cengiz'e bırakırken hoşça kalın, esen kalın efendim.
Atilla Güner'le Akşam Postası 1 Şubat'tan itibaren hafta içi her gün saat 17.30'da tekrarı 24'te.
Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
Sesli dosya.
Kış iyice hissediliyor. Kayak merkezleri, oteller dolu. Telefon hattında Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy var. Sayın Ulusoy, nasıl kış turizminin yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii sömestr tatili geliyor ama yurt dışından da gelenler var galiba.
Gerek Palandöken, Erzurum, gerek Sarıkamış, gerekse Kartalkaya, Ilgaz, Uludağ, Elmadağ ve Davraz, bunlar gayet başarılı bir şekilde. Çünkü bu sene dağlarımızda 80 santim, 90 santim aşan kar var. Pahalı bir spor olan ama Türkiye'deki yatak kapasitesi kapasitesi bakımından her zaman gelişen bir sektör olarak kış sporlarını hem tercih edenler, özellikle Rusya'dan gelenler, evet, komşu ülkelerden gelenler ve kendi vatandaşlarımızın tercih ettiği destinasyon olarak bu kayak merkezleri tercih ediliyor. Evet. Ve daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Planlı programlı yapılan yerler var. Erzincan'ın devreye girmesini bekliyoruz. Erzincan'da da çok güzel bir kayak yapılacak bir dağımız var. Havalimanına 5 dakikada yakınlık bir mesafesi var. Evet. Yani kış sporları Türk turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.
Evet efendim, tabii Türkiye kum ve güneş ülkesi, sahillerimiz tesislerle dolu. Acaba bu kış turizminde de bir başarı yakaladık mı Sayın Ulusoy?
Türkiye artık kum güneş ülkesi. Türkiye, bana gideceksiniz, Van'ın güzelliğini göreceksiniz. Bana gideceksiniz, Akdamar'ı göreceksiniz. Adasıyla, Tatvan'ıyla, bambaşka bir diğer, mutfağıyla, kültürüyle, yaşanan Urartu medeniyetiyle geliyorsunuz. Benim size söyleyeyim, Kars ayrı bir medeniyet. Türkiye yalnız kum güneş ülkesi değil. Kültür turları, inanç turizmi, kurbacı turizmi, sağlık turizmi, bütün destinasyonların gelebileceği ve özellikle bölge ülkelerinin ağırlayacağımız Rusya dahil olmak üzere en önemli ülke Türkiye. O bakımdan biz yalnız kum ve güneş ülkesi değiliz.
Türkiye, evet, Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Başan Ulusoy, yoğun iş gününde bize zaman ayırdınız. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sesli Dosya.
Otobüslerde, metroda yaşlılara, engellilere, gazilere yer vermiyoruz. Kadınlara yer vermiyoruz, hamile kadınlara yer vermiyoruz. Gençler oturup kulaklarında cep telefonu, bacaklarında pergel gibi açarak oturup, affedersiniz, adeta yayılıyorlar. Önemli olan tabii aile terbiyesi diyoruz, uygar olmak diyoruz. Bir sakatlığın yoksa, ortalama 5 kilometre yürüyorsan kardeşim herkese yer vereceksin. Uygar olmanın kuralı bu. Şimdi telefon hattında Abdullah Koçoğlu var. Neden Abdullah Koçoğlu var? Çünkü çok ilginç bir buluşta bulundu. Bucit diyoruz Abdullah Koçoğlu'na. Yaptığı da şu. Bir proje uzmanı tabii. Toplu ulaşımda kullanılan hamile, yaşlı ve engelliler için manyetik kartla açılıp kapanan yolcu koltuğu projesi geliştirdi Sayın Koçoğlu. Sayın Koçoğlu, neden böyle bir alet geliştirdiniz? İlk önce ondan yola çıkalım.
Merhabalar bu arada. İyi yayınlar diliyorum. Bütün yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza. Projenin gelişme noktası, biliyorsunuz, toplu taşıma araçlarında ve kamuya açık alanlarda hamileler, özellikle yaşlılar, gaziler ve engelli vatandaşlarımız kendileri için tahsis edilmiş bulunan koltukları oturamıyorlar koltuklara ve talep ettiklerinde de refüze edilecek şekilde ve rencide olacak şekilde tersleniyorlar. Tabii ki aynı zamanda bu toplumsal bir sıkıntı. Fakat biz bunun önüne geçmek için teknoloji kullanmaya karar verdik. Ve bu koltuğun doğmasına sebebiyet veren en büyük etken de bu oldu böylelikle. Bu koltuk sayesinde kişiler gelecekler, yaşlılar, engelli vatandaşlarımız, hamile bayanlar ve 65 yaş sınırının üzerinde olan yaşlılarımız kartlarını okutacaklar ve bu koltuklardaki yerlerini almış olacaklar. Burada bir parantez açmak istiyorum. Hamile bayanlarımız özellikle kartlarını, hamilelik boyunca kullanılacak olan kartlarını hastanelerde ilk kontrolün ardından 9 ay sonra bloke olacak şekilde temin edecekler. Evet. Ve böylelikle de sorun kısmı olsa çözülmüş olacak. Hedefimiz bundan yana.
Peki, çok güzel. Belediyelerin tabii sadece İstanbul değil, diğer kentlerdeki belediyelerin ilgisi nasıl? Proje tabii bunu mutlaka bir televizyon gelip herhalde çekmiştir. Yani görsel olarak görmek daha böyle bir başka olur ama böyle de sesinizi biz duyurmuş oluyoruz. Böyle ben kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Bu koltuğun çevresi kapalı mı yoksa manyetik böyle ne derler?
Çevresinde
açılıp kapanır yok. Bir koltuk mu?
Tabii herhangi bir koruma yok. Sadece bulunduğu noktayı rezerve eden kenar demirleri mevcut. Koltuğun olduğu alana geçilebiliyor ancak tabii ki belli bir doluluk halinde o kısmı komple boşaltabilecek ve orta noktaya geçişlerini sağlayacak olan alanlarda açık halde bulundurulacak. Koltuğun olduğu noktaları orta noktalar olarak planladık ama tabii ki bu otobüsten otobüse veya projenin ilerleyen safhalarda belediyelerle yapılacak anlaşmalar nezdinde değişim gösterebileceği noktaları. Belki ön kısımlar şu anda mevcut halde bulunan noktalar tekrar rezerve edilir. Belki orta kısımlar ve arka kısımlar, belki farklı bir proje gelişir bunun içerisinde. Biz koltuğun projesini geliştirdik. Diğer kısımları da belediyelerin inisiyatifi doğrultusunda şekillendireceğiz birlikte.
Bu ulaştığımız haberde sizin yaklaşık 2 yıllık bir araştırma geliştirme çalışmasından sonra bunu imal ettiğiniz yazılı.
Doğru, doğru.
Nasıl bir çalışma yaptınız böyle ve yeriniz nerede? İstanbul'da mısınız siz?
İstanbul'dayız. Şöyle bir çalışma yaptık. Koltuk deyip geçmemek lazım. Çok teferruatlı ve detayları olan bir meseledir. Çünkü kamuyu açıyorsunuz ve üzerine birey oturacak. Vatandaşı oturttuğunuz yerin ehemmiyeti, emniyeti ve daha sonradan belediyeye veya hastaneye veya her neredeyse ait olduğu kuruma sıkıntı yaşatmaması ve teknik sorunların da çok hızlı çözülebilir hale getirilmesi, yani teknolojik olarak belli kolaylıkların sağlanması elzem bu tür ürünlerde. Bunda da bu çalışmalar 2 yıl boyunca devam etmesinin sebebi bu geçişi sağlamaktı. Yoksa sadece bir koltuk yapıp da evet biz koltuk yaptık deyip monte edemiyorsunuz. Araca belli testleri var, belli aşamalardan geçiyor, belli ağırlık kuramları var, fiziksel kurallar. Bu fiziksel kuralları, ağırlık kuramlarını ve koltukla alakalı olan belgelendirmeleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Çok yüksek testleri var, yani bunları bitirdik 2 yıl içerisinde.
Evet, Abdullah Koçoğlu bir toplu taşımada hamile, yaşlı ve engelliler için Oturmatik adı verilen bir koltuk geliştirdi. Enteresan bir şey. Tabii Abdullah Koçoğlu'nu tebrik ediyoruz, proje uzmanı kendisi. Çok teşekkürler Sayın Koçoğlu.
Biz de teşekkür ederiz. Sevgilerimi iletiyorum.
Atilla Güner